Tamam. Evet, tekrar merhaba diyorum o zaman. Ben 1974 yılında Almanya'da doğdum. İşçi bir babanın çocuğuyum. Annem de ev hanımıydı o zamanlar. Almanya'da doğdum. 3 yaşıma kadar Almanya'da yaşadım. Daha sonra annemle babam ayrıldı. Biz annemle ikimiz anneannemin yanına Manisa'nın Akhisar ilçesine yerleştik. Çocukluğum böyle geçti. Biraz travmatik. Ondan önce de hastanede bir hastalığım olduğu için neredeyse bir sene kadar hastanede tek başıma 1,5 yaşındayken tek başıma hastanede yaşamışım Almanya'da. Bir de böyle bir durumum var. Kalça çıkıklığı ameliyatı. Doğuştan kalçam, iki kalçam birden çıkık. Doğduğu için beni 1,5 yaşındayken hastaneye bırakıyorlar, 2,5 yaşında alıyorlar. Ara ara annem ayda bir kere, iki kere ziyarete gelebiliyor. Öyle bir süreç var. Ondan sonra da iyileşiyorum, düzeliyorum. İşte onların ayrılma süreçleri oluyor. Ve biz Akhisar'a anneannemlerin yanına yerleşiyoruz. Annemle ikimiz. Annem ayrılmayı hiç istemiyor. Bir şekilde aldatılıyor. Babam istemiyor annemi. Annem de ayrılmak istemiyor. Aslında babama çok aşık. Benim çocukluğum böyle, onların boşanma süresi 9-10 sene sürüyor. Annem 9-10 sene direniyor boşanmamak için. Akhisar'da çocukluğum bunların içinde boğuşarak geçiyor. Yani boğuşmak derken işte annemin sürekli mutsuzluğu, sürekli çıkan tansiyonu, mahkemelere gitmemiz, gelmemiz, beni de götürüyorlar. Onu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun? İşte annem bir yandan baban kötüdür, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı, seninle hiç ilgilenmiyor. Öbür tarafa babaannemlere gidiyorum yazın ziyarete. Orada anneme bir böyle bir arada çekişmeyle geçen bir çocukluk süreci. Dolayısıyla gözümün önünde çok sağlıklı bir ilişki modeliyle büyüdüm söylenemez aslında. Akhisar'da da anneannemin evinde çok kalabalık bir evde geçti benim çocukluğum. Anneannem, dedem, annem, dayım, küçük teyzem, hatta kocaninnem bile yaşıyordu. Anneannemin annesi bile yaşıyordu. Bayağı kalabalık bir evde ve çok belirli bir gelir düzeyi olmadan. Annem çalışmıyor. Ama dikiş dikiyorlar dışarıya böyle teyzemle ikisi, anneannemle ikisi. İşte tütüncülük yapılıyor, zeytincilik yapılıyor Akhisar'da. Böyle belli bir düzen yok. Dayım çalışıyor bir tek. Böyle bir ortada hani harala gürelenin içinde ben ilkokulu Akhisar'da bitiriyorum. Orta halli bir hani öyle çok parlak bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. İlkokul sürecimde öyle geçiyor, öyle bitiyor. Arkasından annem diyor ki bu iş böyle gitmeyecek. Benim diyor buradan bir çıkış noktası bulmam lazım. Ben çocuğumla annemin babamın yanında daha ne kadar yaşayabilirim diyor. Ve kendisine bir çıkış yolu arıyor. Annem kız meslek lisesi mezunu, bir takım kurslar, eğitimler alıyor. Dikiş öğretmeni olarak bir köye atanıyor. O dönemleri hatırlıyorum ben. İlkokul 3-4 civarıydı benim. Hatta köye birlikte bakmaya gittik. Annemin atandığı, tayinin çıktığı köye. Annem, anneannem, ben gittik. Böyle bayağı o zamanlar tabii daha da hani ilkel. Bayağı ilkel bir köy yani. Alıştığımız düzenin çok dışında benim o zamanki şartlarım için. Anneannem diyor ki ben seni işte dul kadınsın falan, seni burada kızınla bırakamam diyor. Anneme izin vermiyor. Biz tekrar Akhisar'a dönüyoruz hiç köye yerleşmeden. Sonra benim bir teyzem İstanbul'da yaşıyor. Fizyoterapist SSK Eğitim Hastanesi'nde. Anneme bir sınavlar açılıyor, memuriyet sınavları. Anneme diyor ki abla gel bu sınavlara gir, sen çocuğu da al İstanbul'a gel diyor. Burada memur olursan diyor. Burada yaşarsınız, bize de yakın oturursunuz falan. Ondan sonra annem gidiyor, İstanbul'da sınavlara giriyor hastanenin ve kazanıyor. Devlet memuru oluyor. Fizik tedavi bölümünde masöz olarak çalışmaya başlıyor. Yatan hastaların tedavilerini uyguluyorlar. Ben 4'e giderken annem oraya gidiyor. O arada da o sene boşanıyor artık. Artık 9 senenin, 10 senenin sonunda ikna oluyor ve boşanıyor. O arada da babam benimle çok ilgili değil açıkçası. Yazları geliyor, bir işte 10 gün beni ya görüyor ya görmüyor. Ondan sonra bir tatilini yapıyor, dönüyor Almanya'ya, tekrar geri gidiyor. Bir maddi desteği de yok o zamana kadar çok fazla. Boşandıktan sonra annem böyle bir şey alıyor. Birikmiş bir nafakasını alıyor, parasını alıyor. İstanbul'a yerleşiyor. Orada çok küçücük bir şey yapıyor, küçücük bir ev satın alıyor. Borca giriyor ve teyzemlerin yanında yaşıyor 2 sene. Ben de 2 sene anneannemin yanında ilkokulu bitiriyorum. İlkokul 4'teyken oluyor bu. Annem işte arada geliyor, beni görüyor. İstanbul'a teyzemlerin yanına gidiyor. O arada borç ödüyor. Satın aldığı evin borcunu ödüyor. Evde de kiracı var ki borç ödensin bir an önce diye. Sonra annem biriyle tanışıyor. Evlenmeye karar veriyor. Ben ilkokul 5'e giderken oluyor bu. Bana da soruyor evlenmemi istiyor musun diye. Tabii benim bu arada da çocuk bu çok hep böyle bir baba özlemiyle geçiyor. herkesin o dönem, benim yaş dönemimin çocukluğunda böyle boşanma durumları çok fazla yok. Hani artık daha kanıksadı insanlar, daha alışkınız bu düzene, ama benim çocukluğumda, ben 74 doğumluyum, şu anda 46 yaşındayım. Benim çocukluğum için daha ekstrem bir durum bu. Ve çok özlemle büyüyorum. Bütün arkadaşlarımın babaları var ama benim babam yok. Dolayısıyla annem bana soruyor, evlenmemi istiyor musun, ben biriyle tanıştım falan. Ben de tabii atlıyorum yani. Evet, evlen, yani benim de babam olacak madem, ne güzel falan diye. Bu fikir hoşuma gidiyor ve annem, işte ben ilkokul 5'e giderken evleniyor. Evlendiği ikinci babamın da bir oğlu var. Oğlu ben, annem ve babam. Ben ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula başlıyorum, İstanbul'a geliyorum. Orada dördümüz bir evde yaşamaya başlıyoruz. Ama çok küçücük bir ev, böyle 1+1 bir ev şeyde, Samatya'da, Koca Mustafa Paşa'da. O evde biz yaşamaya başlıyoruz. Abim, işte babamın yani ilk eşinden olan oğlu, onun lise sonu benim orta birime denk geliyor. O üniversiteyi kazanıyor, gidiyor. Ondan sonra ben kalıyorum evde bir tek küçük olarak. Benim babamla uyumum iyiydi. Yani bana babalık etti. Gerçek babamdan daha çok babalık etti. Ama günün sonunda bu ilişkiler çok kolay olmuyor. Zorlu zamanlar gene yaşandı. Yaşanmadı değil hayatımda. Annem evlendiği kişiyle, eşiyle benim aramda köprü kurabilmek için hep bir denge mekanizması kurmaya çalıştı. Aramız kötü olmaması için. Büyük bir sorunlar yaşamadık aslında. Yani dediğim gibi sevgi gördüm. Gerçekten beni çok sevdi üvey babam. Kendi babamdan daha çok sevdi ve o baba sevgisini bana verdi. Ama bazı başka sosyal sorunlar yaşandı. Çok asosyal bir adamdı. Annem çok güçlü bir karakter. Hassas bir tarafı da var. Her şeyi yalnız yapan bir kadındı annem. Benim gözümün önünde çocukluğumdan beri öyle. Yani evde bir raf çakılacak, onu bile annem çakar. Babam böyle bir, bu konuda bir beceriksiz adam. Babam dediğim, hep şu anda babam dediğim kişi, üvey babamdan bahsediyorum. Ve sosyal ortamlarda annemi çok gerer. Gitmek istemez. Akrabalar olur, düğünler olur, toplantılar, bayram, seyran. Annem hep yalnız. Babam gelirse de tuhaf davranır, ortama bir gerer falan. Böyle gergin bir karakter. Dolayısıyla önümdeki, ilkokul dönemimden sonraki önümde olan ilişki rol modeli de böyle bir rol modeliydi. Evet, seveceğim bir adam. Kötü bir adam asla değil. Kötülük yapmıyor. Herhangi bir şey yok bunun dışında. Ama sosyal anlamda, sosyal hayatta çok uyumsuz bir adam. Çok zor bir adam yani. Annem de hassas, bunun kavgasını veremediği için hep tansiyonları çıkıyor yani. Benim çocukluğum, hep böyle hayatım, annemin tansiyonu çıkıp hastaneye yetiştirmekle geçti. Hep ama yani. Ve bir süre sonra ben şey oldum böyle, hani duyarsızlaşmaya başlıyorsun bir süre sonra artık. Hani tansiyon mu çıktı, ha gene çıktı yani. Gene bir şey oldu, ne oldu? Söylemezdi ama, içine atar ama bilirsin orada bir şey olmuştur babamla ilgili. Dolayısıyla böyle bir ne denir buna? Pasif agresif bir şeyle yürüdü ilişkisi. Bana çok yansımadıysa da kendisi yıprandı gene annem. Hatta bir dönem boşanmayı düşündü tekrardan ama ikinci boşanmayı kaldıramayacağını düşündü ve vazgeçti. Hani gene mi boşanıyor bu kadın gibi. Devam etti evlilikleri. O arada ben ortaokula başladım İstanbul'da. O sene sınıfta kaldım. Orta birde, lisesinde ortaokula başladım. Orada sınıfta kaldım. Ve şöyle bir şey var. Kendimi hiç beğenmiyordum. Böyle bir ergen hallerim var. O sene sınıfta kalmamı çok normal karşılıyorum. Çünkü hayatımda bir sürü yenilikler olmuştu. Yani şehir değiştirdim, aile değiştirdim. Yine hayata adaptasyon. Koptum gittim. Orayı şey yaptım yani, orayı kabullendim. Orta biri tekrar okudum. Hani kurtarma sınavları vardı bizim zamanımızda. Girmedim bile sınavlara. Hangisini kurtaracağım? Hepsi çünkü kötü, zayıf yani. Orta biri tekrar okudum orada. O arada ergenlikle birlikte de kilo sorunlarım başladı. Bir de çocukluktan bu yana böyle bir baba eksikliğinin de getirdiği bir hisle olsa gerek ki hep böyle bir erkek çocuğu gibi yetiştim ben. Hep pantolon giyerdim, etek hiç giymezdim. Hatta küçükken anneme şunu dediğimi bile hatırlıyorum. Anne, ben büyüyünce erkek olacağım. Bülent Ersoy'u nasıl cinsiyet değiştirmiş? O zamanlar çok olay olmuştu Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmesi benim çocukluğumda. Ben de öyle cinsiyet değiştireceğim falan. Annem şok da bir kadın ya. Ben bir şeyden haberim yok, kolay zannediyorum. Niye kızım falan, işte bilmiyorum, ben erkek olacağım falan. Neyse, böyle bir şey. Çok üstüne gidilen bir durum değil ama bana davranış olarak çok yansımış bir durum. Hani şu anda da baktığında öyle çok feminen bir kadın havam yoktur yani. Biraz böyle daha dominant ve sert bulurum kendimi. Dışarıdan aldığım geri bildirimler de biraz öyle. Dolayısıyla böyle bir kabukla örmüşüm kendimi. Onu da tabii sonradan anlayabiliyorum. Bir erkek Fatma durumuyla büyüdüm yani. Öyle kız çocuğu modelleri vardır. Ben de onlardan biriydim. böyle makyaj yapmaya, etek giymelere falan hani üniversite zamanında şey yaptım, başladım. Çok şeydi bir benim için sıkıntılıydı. Ergenlik döneminde de böyle bir anda kilo aldım. Kiloyla olan kavgam, sıkıntım benim o zaman başladı. Çok kilo aldım. Kendimi zaten beğenmiyorum. Böyle bir ezikleme hali içindeyim okulda da sürekli. Okulda böyle daha popüler çocuklar, arkadaşlar var. Ben böyle hep şey kıyın kıyın hani kenarlarda. Bir de böyle çok kilo alınca kendimi iyice beğenmemeye başladım. Öyle bir kızsal havam da yok işte. Ondan sonra bir inat ettim o dönem. Kendi kendime böyle işte yemeyerek, acayip spor yaparak evde falan, ortaokul 1-2'den bahsediyorum. Acayip kilo verdim. Çok daha iyi hissettim kendimi. Ve orta 1'i tekrar ederken de derslerim gayet iyiydi böyle teşekkürle, takdirle. Ben ortaokulu bitirdim. Fena geçmedi yani ortaokul dönemimin. Kilo alma verme şeylerim de işte daha o zamanlardan başladı. O ilk kilo verme serüveni böyle başladı benim. O ergenlikte bir şey yaptım. Bir acayip bir şiştim, kilo aldım, sonra tekrar verdim. Şimdi o dönemin başka nasıl geçti dersen, hani onlar da bu hikayenin bir yerinde bir iz bırakmış olabilir bende. Teyzeme çok yakın oturuyorduk biz. Annemin o İstanbul'a ilk geldiğinde yanında kaldığı teyzem. Onun da iki tane oğlu vardı, benden küçükler. Onlara abla gibi, teyzemle eniştem gezmeye gider. Ben de ablaları gider teyzemde kalırım. Hafta sonu genelde böyle geçerdi benim. Hafta sonları gidip teyzemde kalıyorum. Çocukların başında ablalık gibi. Biz evde öyle işte film izliyoruz falan. Teyzemle eniştemle gezmeye gidiyor. Geliyorlar. Yazın Yeşilköy'de çadır kamp kurulur. Çiroz kampı. Orada çadır kurulur. Ben giderim 2 ay falan orada kalırım. Öyle liseye kadar bu süreç böyle devam etti. Ondan sonra lise dönemine geldim. Bu arada pardon şöyle bir şey oldu. İlk orta bir de o sınıfta kaldığım sene annem de işte çalışıyor. Yanında çalışan bir hasta bayanla arkadaş oluyor. O bayanın da Aksaray'da bir triko atölyesi var. Annem bana dedi ki okumayacaksan sen de sınıfta kaldın git Sevda teyzenin yanında çalış dedi. Ben o yaz orta birde o kaldığım sene yaz gittim 3 ay Sevda teyzenin yanında çalıştım triko atölyesinde. Orası bir okul gibiydi yani orada bana dank etti. Allah'ım dedim ben ne yapacağım olmaz yani bu triko atölyesi burada böyle dünyam o değil yani. Ondan sonra işte derslere çok asıldım. İkinci sene tekrar başladığımda yani ortaokul dönemimi öyle geçirdim. Bu arada fotoğraf çekmeye çok merak salmıştım o dönem böyle bir. Kendime küçücük bir fotoğraf makinesi zar zor aldırabildim annemlere. Böyle her şeyi fotoğrafını çekiyordum yani saçma sapan çok seviyordum. Benim babam da matbaa meslek lisesi mezunu ama o işi yapmamış devlet memuru olmuş. PTT'de amirdi o zamanlar. Bana dedi ki bak sen fotoğraf çekmeyi çok seviyorsun böyle bir lise zamanı geldi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hangi liseye gideceğim, ne yapacağım. Bak dedi fotoğraf çekmeyi çok seviyorsun. Bu matbaa meslek lisesinde de dedi, reprodüksiyon bölümü var. Orada fotoğraf tabii diyorlar. Karanlık oda falan. Sen çok seversin. Bence istersen bir araştır bu konuyu dedi. Aa dedim vallahi hakikaten çok seviyorum yani böyle o işlerle uğraşmayı da. Allah ben çok heyecanlandım. Tamam dedim buldum budur yani. Fotoğraf aşkına ben gittim matbaa meslek lisesine yazıldım. Reprodüksiyon bölümüne. Hakikaten orada da atölyeyi canlandırdım yani. O kadar seviyorduk ki böyle fotoğraf çekmeyi. Siyah beyaz fotoğrafları kendimiz banyo etmeyi öğrendik. Kartlara tab ettik. Okulun içinde kendi çapımızda sergiler açtık. Çok değerli bir hoca vardı orada. Demir Bey vardı. Adam bayağı iyi bir fotoğrafçıydı. Reprodüksiyon bölümünde. Yani gittiğim lise çok şey bir liseydi. Kof bir liseydi ama benim açımdan önemliydi. Beni bu işlere, bu grafik işlerine, bu dünyalara iten bir kapı oldu orası. Ve orada bir hocam vardı benim. Demir Hoca dışında bir Serpil Hoca vardı. Onunla ilişkim çok iyiydi ve bana dedi ki sen yeteneklisin ve orada okuyanlar lise 2'de 3 gün staj yapıyor, işe gidiyoruz. 3 gün işe gidiyoruz, 2 gün okula geliyoruz. Lise 2 ve lise 3 böyle geçiyor. 3 seneydi lise. Lise 1'de tam okuldayız. Onun dışında yarı iş, yarı okul gibi yani. Süreç böyle işliyordu. Herkese staj ayarlı. Ve o lisedeki birçok insan matbaalarda staj yapıyor. Dedi ki seni oraya sokmayalım. Sen dedi bir ajansa gir. Bir ajansta hani başka bir vizyondur orası. Ben dedi bütün tanıdıklarımla sana bir yer bulmaya çalışacağım dedi. Çok büyük bir matbaa vardı. Oraya biz onunla görüşmeye gittik. Onlardan rica etti. Çalıştığımız ajanslardan birine dedi. Bu öğrencimizi sokalım. Bu çocuk yetenekli. Matbaalarda yapmasın stajını. Başka bir vizyon olsun ona. O zaman o da benim için bir dönüm noktasıdır yani o staj yaptığım yer. O zamanın grafika lintası, şimdinin low lintası, şimdi gene değiştiyse bilmiyorum yani kaç senedir ajans dünyasında değilim ama ben o küçücük dünyamdan Samatya'dan, matbaa meslek lisesinden çıkıp Grafik Agilitas gibi bir ajansa staja gittim. Benim için şeydi, NASA'ya gitmiş gibiydim yani. Çok böyle ultrasonikti yani her şey, ki daha bilgisayar bile yok o zamanlar. Her şey elle yapılıyor. Pikaj montaj yöntemiyle yapılıyor bütün işler. Ama ben bu işi çok sevdim yani. Grafik işini acayip sevdim. Çok çalışıyordum. Çok çalışkandım her zaman yani. İş hayatımda hep çok çalıştım. Çalışarak var ettim kendimi. Herhalde öyle değer gördüğümü, ilgi gördüğümü düşünmüş de olabilirim. Hep iş öncelikli oldu hayatımda. Yani ilişkiler de öncelikli oldu. Tabii ki ben de erkek arkadaşlarım olsun istedim, flörtlerim olsun istedim. Böyle uzaktan platonik aşklarım oldu daha ortaokul zamanlarında falan. Ama bir ikili ilişkiye lisede bile girmedim yani. Bir uzaktan hoşlandığım biri vardı ama, ya da teklifler geliyordu. Hiç oralarda değildim. Ben böyle sergi sergi gezeyim, konserlere gideyim. Matbaa Meslek Lisesi gibi bir lise için bu şey değişik bir profil. Azdır yani böyle bir öğrenci profili orada. İşte işi öğreneyim, çalışayım. Daha lise öğrencisiyken, stajyerken ben mesaiye kalıyordum. Aslında normalde yasak ama o kadar zorda kalıyorlardı ki, ben o kadar iş bitiriyordum ki orada. O kadar güzel öğrenmiştim ki konuyu. Zaten temelini liseden beri alınca orada da tekniğini hemen kaptım. Elim yatkın bu işlere. Hemen şey yaptım, orada yedek eleman pozisyonuna geldim. Bize verdikleri çok küçücük bir maaş vardı. Bana böyle şey yaptılar, onu 3-4 katını vermeye başladılar o aldığım paranın. Paranın da tadını aldım yani lisedeyken. Paramı kazanmaya başladım. Bir süre sonra annemle aynı parayı almaya başladım. Daha lise bitmemiş, daha üniversite zamanı gelmemiş. Aynı parayı kazanmaya başlamıştım annemle. Annem devletmeye bakıyor. Anladım ki dedim, bu iş kendi paranı kazanınca senin düdüğünü tüyor dedim yani. Sen bu yolda devam. Kendi paranı kazanmaya devam. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Hep de örneğim o oldu. Annemi hep rol modeli alıyorum tabii. Annem güçlü bir kadın. Kendini sıfırdan var etmiş. Belki pek çok kadın gibi. O durumda olacak belki pek çok kadın gibi. Ve kendi parasını kazanıyor ve bana da bunu sürekli anlatıyor. Kendi paranı kazanmalısın. Senin kenarda paran olmalı. Kendi ayakları üzerinde durmalısın. Kimseye muhtaç olmamalısın gibi. Bana da sürekli bunu empoze ederek beni şey yaptılar, büyüttü. Liseden sonra üniversite zamanı geldi. Çok sevdim ve o dünyada kalmak istiyorum. Ne yapayım? Güzel sanatlara girmek istedim ama oraya giremedim. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin hem matbaa hem fotoğraf bölümü vardı. İletişim Fakültesi'ne bağlı. Oraya girdim. Dedim ben oradayken gene hazırlanırım, çalışırım, bir şeyler yaparım. İzmir'e gittim. İzmir'de öğrenciliğimi geçti. Orada bir kendi kadın kimliğimi keşfetme yolculuğum biraz oralarda başladı. Bu aralarda da hep böyle bir gene hafif böyle bir kilo al ver döngüm başlamıştı. Yani çok kopuşlar değil ama lisede de böyle bir 5-6 kilolar alıyorum, sonra veriyorum, alıyorum, veriyorum. Üniversitede de öyle. Üniversite ortamına gittik, ben yurtta kaldım. O da arkadaşlarım vardı. Çok güzel bir arkadaşlık grubumuz oldu orada. Orada da böyle bir anda fast food'a yumulduk. Herkes kilo aldı. Sonra spor salonuna yazıldık falan. Hani rutini bu yani. Spor salonuna gider, diyet yapar falan. Hani beni tanıyan herkes uzun süredir tanıyorsa hem kilolu hem kilosuz halimi birkaç defa görmüştür. Çünkü sürekli size'm değişiyordu. Üniversite zamanı güzeldi. Ama buradaki bu yaşadığım travmatik şeyler tabii bir takım bazı kişilik bozuklukları getiriyor. Getirmediğini söyleyemem. Onları da tabii şimdi daha net görüyorum. İlgi görmek ve kendimle barışık olup olmama konuları yüzünden hep böyle bir yanıma yandaş, beni çok sevecek birinin arayışı, beni çok sevsin diye de hep çok verici olmak. Yapılan en büyük hatalardan biri bu olsa gerek pek çoğumuz için. Benim için öyleydi. Hep arkadaşlık ilişkilerimi böyle bir tane çok yakın arkadaşım olsun, ona yapışayım, o hiç beni bırakmasın, ben de onu hiç bırakmayayım gibi. Böyle sancılı bir takım süreçlerde olmadı değil üniversite zamanı. Sonra üç arkadaşımla eve çıktık biz üniversitede. O da çok güzel ve çok keyifli geçti o zamandan. Orada böyle flörtlerim ve erkek arkadaşlarım oldu. Cinsel deneyimim olmadıysa da erkek arkadaşlarım oldu. Anladım ki benim dünyam, ben erkeklerden hoşlanıyorum yani. Öyle bir şeyim yok. O çocukkenki erkek Fatma durumundan bir eser kalmadı yani büyüdükten sonra. Ama ilişkilerimi yürütmek konusunda hep bir sorun yaşadım yani. Birileriyle çıkıyorum ama kısa sürede bitiyor. Bir şekilde devam edemiyor. Üniversiteden sonra döndüm ve hemen iş hayatına başladım. Hemen çalışmaya başladım. Zaten beni o çalıştığım ajanstan yaz tatilleri bile çağırıyorlardı. Hani işler yoğun, gel. İşte bir aylık, iki aylık gidip orada çalışıyordum. O ajanstan çıkanlar başka yere gidiyor, oradan bana haber geliyor. İşte bir eleman hastalanmış, bir ay raporu mesela, gel çalış bizimle gibi. Ondan sonra ben böyle öğrenciyken de pek boş durmadım yani. Tatillerde İstanbul'a gittikçe hep çalıştım ajanslarda. Okul bittiğinde bayağı şeydim yani, bayağı donanımlı işi bilen bir grafikerdim. Grafiker olarak ajansa şey yaptım. Ajanslara başvurdum. Hemen girdim bir yere. O zamanlar bu işi yapan da az. Şu anki kadar çok yok. Söylediğim yani kaç sene? 25-26 sene önceden bahsediyorum. Ajansta çalışmaya başladım. Çok şey öğrendim o ajansta. Karanlık oda diye bir kavram vardı. Ben onu çok iyi biliyordum. Copy proof'lar çekilirdi. Öyle girdim ilk ajansa. Dediler ki bu kız karanlık odayı da çok iyi biliyor. Bunu alın. Çünkü karanlık odacı ayrı oluyor. Grafiker ayrı oluyor o zamanlar. Şimdi bunu izleyen varsa o ne demek hiç bilmiyor tabii yani. Bunu yıllar sonra kim izleyecekse haberi olmayacak yani böyle bir dünyadan. Anlatması zor, anlatılmaz yaşanır. Ben öyle girdim ve bilgisayarların çıktığı döneme denk geldi benim o dönemim. Üniversiteden sonra işe girdim. Bilgisayarlar çıktı. Bilgisayar çıkınca tabii o karanlık odaya ve copy proof'lara gerek kalmadı. Ama çalıştığım ajansın sahibi de o karanlık oda yıllardır öyle çalıştığı için o karanlık odadan kurtulamıyor bir türlü, cesaret edemiyor. Ben de istiyorum ki ben karanlık odayla hiç uğraşmayayım, tamamen bilgisayarı öğreneyim ve grafik işine devam edeyim. Ajansa geldi bilgisayar. O zaman bilgisayar masaları ayrı, gene kocaman pikaj montaj masaları ayrı. Öyle çalışıyoruz. Daha işler tamamen bilgisayara geçmemiş. Şimdi bilgisayarda artwork çalışıyoruz ama mesela insert yapılacak. Ürünlerin küçük fotokopilerini böyle ekrana yapıştırırdık, oradan yazılar döndürürdük falan yani. Hani görseller daha bilgisayara geçmemiş, öyle bir dünya. O işi çok kısa sürede çözdüm ben. Onun azmiyle, ben o masada sadece bilgisayar başında oturmak istediğimin şeyiyle, aşkıyla, o karanlık odadan kurtulmanın hevesiyle çok çabuk çözdüm. Ve dedim ki artık karanlık odaya ihtiyacınız yok, kaldırın artık bu makineyi dedim. Bunu göreceksiniz dedim. Scanner alındı falan ajansı. Onu hemen çok kısa sürede kullanmayı öğrendim. Herkes de öğrendi tabii, sadece ben değil. Bir süre sonra ikna oldular, tamam dediler, karanlık odayı kaldırıyoruz artık. Herkes bilgisayara şey yapacak, bir masadayız, bir bilgisayardayız. O ara gene çok kilo aldım. O üniversiteden sonraki dönemim. Gene bir ilişkim yok. Aşırı bir kilo aldım. Kendimi beğenmeme halim. Aşırı yoğun çalışıyorum ve çok kötü besleniyorum. Evet, para kazanıyorum ama kendimden uzaklaşmış bir haldeyim. Hem de bayağı güzel para. Annemden fazla para kazanıyorum o dönem gene. Ondan sonra bir süre sonra bana şey zor gelmeye başladı. Annemlerle, ailemle yaşamak zor gelmeye başladı. Artık daha hani yetişkinliğe doğru ilerliyor. Yaş 20'li yaşlara gelmişim. Annemlerle gidiyorum o küçücük evde. Kendime ait odam da yok çünkü. O 1+1 ev demiştim başta. Orada yaşıyoruz hala. O küçücük evde bana ruhuma sıkıntılar geliyor. Baktım paramı da kazanıyorum. Anne dedim ben evimi ayıracağım. Ev tutacağım dedim. Annem böyle bir üzüldü falan. İşte ben evlenmeseydim tekrar sen gitmezdin. Şuydu buydu falan. Anne dedim bu öyle bir şey değil ya. Ben gidiyorum yani. Neyse kendime bir ev tuttum. Ortaköy'de bir ev tuttum. Ve orada kendi başıma eve çıktım. Çok kötü bir evdi böyle, rutubet içindeydi. Hani param ona yetti ama kendi başıma yaşıyorum yani. Derme çatma bir iki böyle eşya hallettim kendimce. Orada oturuyorum. Kendime ait bir evim var. Bir süre sonra kendime bir tane araba aldım. Dedim ki işe gelip giderken biraz daha hani konforlu olsun. Sonra o ev çok kötü bir evdi. Annem dedi bari bize yakın otur. Hani gelir bari yemeğini yersin, yemekle uğraşmazsın, yoğun çalışıyorsun. Hani tamam evin ayrı olsun. Okey dedim, ikna oldum. Hani daha güzel bir evde oturabilirdim o zaman. Koca Mustafapaşa'ya geri taşındım. Daha az paraya, daha kaliteli bir evde oturmaya, yaşamaya başladım. İşte o zamanlar 20 küsur yaşlarındayım. Kendi başıma yaşıyorum. Kendi arabamı almışım. Kendi giderlerimi karşılayabiliyorum. Böyle bir tatlı bir hayatım var. Oturduğum apartman da küçük daireli bir apartmandı. Çok böyle öğrenciler vardı. Orada da böyle şey gibiydik yani. Bayağı Frans dizisi gibiydik. Çok güzeldi. Ay çat kapı orada, çat kapı bende falan. Yaşlar da yakın sayılır. Ben yeni çalışmaya başlamışım. Onlar daha okuyor. Çok eğlenceli bir dönemimdi orası benim. Çok keyifli geçmişti. Erkek arkadaşım da ara ara oluyor. Ama uzun sürmüyor. Yani oluyor ve bitiyor. Oluyor ve bitiyor. O arada ben çok sık iş değiştiriyorum bu arada. De geçtim işte seninle de tanışmakla da tanıştığımız yer. Yerde de öyleydi işte, o zaman o Paşa'da oturuyordum. Kendi düzenim devam ediyor. Orada da bizim çok iyi şeylerimiz, ilişkilerimiz. Keyifli zamanlarımız yani. Gençliğimiz güzel geçti ajans sektörünün. Ekmeğini yedik o anlamda. Bayağı keyifliydi. Ama ilişki konusu hep bir sıkıntı. Hep olmuyor yani. Bir başlıyor, devam edemiyor. Bir şekilde olmuyor. Ya ben istemiyorum ya karşımdaki devam ettirmek istemiyor. Ya bu işin nasıl yapılacağını bilmiyorum yani. Ve kilo ile ilgili ilişkim de böyle. Bir kilo alıyorum, gene veriyorum. Alıyor. Hep bir mutsuz ve kendime şey halim yok. Hani kendimi kilo vermişken iyi hissediyorum. Kiloluyken hiç giyinmek bile istemiyorum. Dışarıdan baktığımda da hep daha böyle natürel bir kadınım yani. Böyle çok süslü püslü değilim. Bir yere gideceğim zaman hafif bir şey yapıyorsam yapıyorum. Sonra hayatıma evlendiğim insan girdi, tanıştım. Çalıştığım ajansın birinde. Böyle birkaç ajans daha değiştirdim. O zamanlarda gene kiloyla boğuştuğum bir dönem. Gene bir spor salonuna yazılmışım. Gene salona gidiyorum. İş çıkışı böyle haldır haldır. Saçma bir beslenmeyle ilerliyorum. Orada tanıştık çalıştığım ajansla. Ben o daha yeni başlamıştı okul dönemi. Hatta bırakmıştı okulu. Yeni para kazanmaya başladığı bir dönemdi. Ben de biz bir süredir çalışıyorum işte. Kendi düzenimi kurmuşum. Şey oldu. Çok hayran oldu bana. Beni gerçekten çok sevdi ve onun beni sevmesini sevdim galiba daha çok. Hani çok aşkımdan öldüm mü? Çok aşkımdan ölmedim ama tabii ki öyle bir ilgi görmek hoşuna gidiyor insanın bir kadın olarak. Biz birlikte olmaya başladık, çıkmaya başladık. O Sarıyer'de oturuyor, ben Koca Mustafapaşa'da oturuyorum. Çok uzak mesafe ve çok kısa bir süre sonra hiç ayrılmamaya başladık. Dedik ki evleri birleştirelim o zaman. Ve biz iki evi de kapatıp Bakırköy'e taşındık. Birleştirdik yani. Resmi olarak birlikte yaşamaya başladık. Daha nişanlanmadan veya evlenmeden böyle bir karar aldım ben. Benim ailem daha rahattı. Kimse bir şey demedi. Hatta benden o kadar umudu kesmişlerdi ki aa iyi olur başında bir erkek olsun falan diye böyle destek bile gördüm yani. Güven verdi onlara. Ailesi çok başta tepki gösterdi. Sonra beni tanıdıkça ne kadar şeker bir insan olduğumu görünce sevdiler. Birlikte yaşamaya başladıktan 3 sene sonra evlenme kararı aldık. Şimdi olan ilişkimde aslında sorunları baştan gördüm ben. Hani bu çok birbirimize uygun olmadığımızı. Ama orada şimdi geriye dönüp baktığımda teşhisi koyabiliyorum kendi hayatım için. Orada değer görme, sevilme, kabul edilme. Çünkü şimdiye kadar da o zamana kadar da çok başarılı ilişkiler yürütememişim. Ve bu adam beni çok istiyor, hayatımda olmak istiyor, beni bırakmak istemiyor. Bu durum benim o kadar hoşuma gitti ki bazı şeyleri görmezden gelmeye başladım. Olmaz dediğim şeyleri, yani uyuşmayan noktaları görmezden, tolere ederim zannettim. Değişir zannettim, değiştirebilirim zannettim. Görmezden geldim ve bir şekilde biz evlendik. Hani nefret ediyor değildim ama olmayacağını biliyordum o ilişkinin. Onunla evlendiğimizde bayağı tombul bir gelindim ben. Gene kilolarım şeydi, fazlaydı. Okulu da bitirmediği için uzun dönem askere gitti. Ben de işte ajansta çalışmaya devam ettim ve çok yoğun da çok çalıştığım bir dönemdi. O inat ettim. Dedim ki ben bu kilolardan kurtulacağım. Hazır da yok. İstediğim yemeğimi, düzenimi istediğim gibi ayarlarım. Çünkü sürekli bir yemek programı halindeyiz. Bir yerlere gidiyoruz. Sürekli bir yeme içme hali. Öyle beslenince de tabii kilo alınıyor. O da yemeği seviyor. Ben de seviyorum. O gittiğinde dedim ki ben hayatımı bir düzene sokacağım. Böyle olmuyor bu iş güzelim dedim kendi kendime. O da orada ben de askerde dedi kilo vereceğim. Hakikaten izne geldikçe bakıyorum o da kilo veriyor. Ben de veriyorum. Daha da hırslanıyorum böyle. o da verdikçe. Acayip kilo verdim. İlk büyük kilomu o zaman verdim ben. Kaç kilo verdim? Yaklaşık 34-35 kilo verdim o zaman. Kendi kendime. Kimseyle görüşmedim. Hiç sosyalleşmedim. Zaten hayatıma girdikten sonra bir sürü arkadaşım hayatımdan çıktı ne yazık ki. Çok az görüştüğüm arkadaşlarım vardı. Hani böyle ailecek artık eşli olarak görüştüğüm. O evlenme kararı da öyle. Bütün arkadaşlarım, akranlarım da artık evlenmeye başlamıştı. Dedim yani benim de herhalde zamanım geldi. Beni de başka isteyen de yok. Bu var işte hazır. Hani evlenelim bari. Yani evlilik teklifi de almadım. Zaten birlikte yaşıyorduk. Öyle bir evlendik. Sonra askerden gelene kadar işte ben 35 kilo verdim. O da kilo verdi bayağı. Böyle o geldiğinde ben fıstık gibi hissediyorum kendimi yani. 10-15 yıldız böyle 38 bedene inmişim. Giyinmeyi seviyorum. Kendime yeni kıyafetler almışım falan. Çok mutluyum. Gayet güzel. O da öyle geldi. Bir zaten depresif bir adam sürekli. Bir iş depresif şeyine girdi yani. İş bulacak mıyım, bulamayacak mıyım, ne yapacağım ben falan. Neyse geldi hemen de iş buldu aslında. İşe girdi. Fakat o dönem bizim evliliğimizin bir boşanma arifesinin olduğu bir dönemdir. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. O kadar kilolar vermişim. O da öyle. İşte işimiz gücümüz var, çalışıyoruz falan. Hani hayatımız tıkırında gibi gözüküyor o yaşlara göre baktığında. 27 yaşında evlendim, askere gitti, geldi. Bu anlattığım olay demek ki 28-29 yaşlarında oluyor. İşe girdi ve orada tanıştığı biriyle beni aldattı. Biz bir boşanma arifesine geldik. Ben evi terk ettim, gittim. Arkadaşlarımın evine gittim. Bir hafta falan orada kaldım. Dedim bitsin artık bu iş yani. Çocuk da yok o zaman. Bitsin ve herkes kendi yoluna baksın yani. Bu böyle olmayacak, hazmedilecek bir şey değil. Çok yalvardı, çok peşimden koştu, çok pişman olduğunu söyledi. Tam askerden geldiğinin peşi sıra olmuştu bu olay. Ondan sonra böyle bayağı bir dolandı etrafımda. Bir kez daha deneyelim, çok pişmanım, şudur budur, bana şans ver. İyi dedim, tamam. Biz tekrar devam ettik. Birlikte yani evliliği devam ettirdik. Ondan sonra da karşı tarafa Anadolu yakasına taşınmaya karar verdik. Burada bir ev satın aldık kendimize Anadolu yakasında, Kozyatağı'nda. İşte oraya taşındık, orayı içine yaptırdık falan, böyle bir hevesle güzel bir başlangıç gibi oldu bize tekrar bu konu. Güzel zamanlarımız geçti orada. Ben tekrar kilo almaya başladım. Bu söylediğim süreç içerisinde o kilo vermiştim, bir sene sonra tekrar kilo almaya başladım. Kilo aldıkça mutsuzlaşıyorum. Bu olan ilişkime de yansıyor ama fakir kilo alıyor. Bu arada nasıl bir profil? Benim hayatıma seçtiğim eş profili aynı üvey babam gibi bir profil. Adam iyi bir adam, kötü bir adam değil ama sosyal hayatta son derece sorumlu. Ben hep bir sıkıntıdayım onunla bir yere gideceğim zaman. Bir akrabalarla görüşme, düğün, dernek bir şey olsun gittiğimizde surat asar. Orada sevmediği bir insan varsa surat asar, benim burnumdan getirir. Böyle bir hani sosyal uyumsuz bir insan. O gün keyfi yoksa kim olursa olsun döner totosuna oturur yani. Eve biri gelmiştir. Mesela o misafiri diken üstünde oturtturur evde. Bunlar benim için çok ters yani. Ben de tam ters yani. İnsan severim, misafir severim falan. Böyle bir bu sorunlarımız hep vardı. Ve bunlar zaman zaman depreşiyor, zaman zaman sakinliyor. Büyük kavgalar ediyoruz. Bir kendine çeki düzen veriyor biraz, evet. Ama sonra da şey oluyor, tekrar eskiye dönüyor. Kendime rol model olarak seçtiğim eş böyle bir rol modeldi. Yani ikinci babamı rol model almışım. Peki ben nasıl bir eştim? Ben de mükemmel değildim elbette. Ben de bu sert duruşum bir erkeğin karşısında fazla geliyor. O da bundan hep rahatsız oldu. Bu kadar sertsin, bu kadar beton gibisin, bu kadar duvar gibisin, hiç ulaşamıyorum sana. Bir şey oluyor, hemen kapatıyorsun kendini. Hiç yaklaşmıyorsun, hiçbir naiflik, bir kadın şeyi yok. O bunları söyledikçe daha çok sinirleniyorum. Ben o kadar şey yapıyorum falan. Yani böyle bir ilişkilerde bir sıkıntı. O da bile çok idare etti açıkçası. Şimdi baktığımda bunu görebiliyorum yani. O da beni bu anlamda idare etti. Ben de onu idare ettim. Bu arada çok çocuk istemeye başladım. Etrafındaki herkesin, arkadaşlarımızın da çocukları olmaya başladı. Fakat olmuyor. Bizim çocuğumuz olmuyor. İşte doktora gittik, şu bu. Bir hap verdi, doğurganlığı arttırır. Sorununuz yok, olur dedi. Hap verdi. O hapla ben hamile kaldım. Ama dış gebelik oldu. Şu anki kızım doğmadan önce, 4 sene önce hamile kalmıştım. Evlendikten 4-5 sene sonra. Dış gebelik oldu. İşte tüpün biri alındı. Ameliyatta tüpe yapışmış cenin. Dediler ki gene de hamile kalırsın. Hani tüpün biri yok şu anda ama hamile kalmam diye düşünme dediler. Ama ben hamile kalamadım ondan sonra, daha 4 sene. Yani evlendikten 8 sene sonra hamile kaldım ben. 8 sene çocuğum olmadı. Dedim herhalde artık olmayacak, vazgeç bu sevdadan. Tüp bebek yapalım diyorum. O da ikiz olur diye istemiyor. İkiz istemiyorum, bir tane bana yeter çocuk diyor. Sürekli söylediği şey bu. Öyle de bir tartışmalarımız var. Yine birbirimizden bir kopuştayız o dönem. Evlendikten 8 sene sonrasında. Hatta o dönem ben yine boşanmayı, evliliği bitirmeyi çok düşündüğüm bir dönemdi benim. Dedim bu böyle olmuyor. Sürekli mutsuz, gergin, sıkıntılı bir adam profili. Beni çok mutsuz ediyor yani. Çok sıkılıyorum bu durumdan artık. Ben de böyle fotoğraf kursuna yazıldım. Fotoğraf çekmeyi de seviyorum ya. Hani o zaten benim tutkum, hiç bıraktığım bir şey olmadı ama biraz daha iyi olarak öğreneyim, manuel kullanayım şu makineleri falan diye bir kursa yazıldım. Fotoğraf kursuna yazıldım o dönem. Gezilere başladım onlarla. Madem gelmiyor benimle, ben de kendime bir dünya oluşturayım, bir uzaklaşayım ondan, bakayım ne yapmak istediğimi göreyim yani. Evlilik bitecek mi, bitmeyecek mi, ne olacak? Ve ben o dönem hamile kaldım. Bunu kafamdan attığım dönem. Fotoğraf kursuna ilk geziye gittim. Çanakkale, Anzak ailine gitmiştik, hiç unutmuyorum. Orada hamileymişim meğer. Hamile kaldım. Hiç beklemediğim gibi. Hiç konduramadım yani. Test yaptım, evde çıkmadı falan. Böyle kan testiyle ortaya çıktı. Çok sıkıntılı bir hamilelik süreci geçirdim. Böyle yarısını evde yatarak geçirdim. Yata yata geçti yani hamile. Ağlaya ağlaya geçti. Çocuk hep düşecek zannettim. Doğmayacak zannettim. İlk hamile kaldığımı öğrendiğimde şok oldum. Doğurup doğurmama konusunda bile kararsızdım. Dedi ki bak bu kadar uğraşıyorduk, istiyorduk. Sakın dedi bana sormadan, benden habersiz öyle bir şey yapma. Çok güzel bir şey çocuk. İşte bunu doğur, çok güzel olacağız, biz iyi olacağız, şudur budur. Biz bir kere daha bir toparlanma dönemine girdik. Ben bir şekilde bebek doğdu yani. Kızım doğdu. 2009 yılında Aralık'ta doğdu. Aslında iş hayatı hep sıkıntılı, hep mutsuz, hep bir gerginlik, hep bir şey, hep bir şey, hep bir şey. Adam kendi işini yapmak istiyor. Bir türlü bir fırsat olmuyor. Ben de engelliyorum onu biraz. Diyorum daha sonra birlikte yaparız, öyle olur, böyle olur. İşsiz kaldı tam doğduğu zaman. Ben evde doğum iznindeyim, o da işsiz kaldı. Ve bir tesadüfle buradan ajanstan tanıdığı birilerinin vasıtasıyla İzmir'de bir ajans kurma fırsatı çıktı ortaya. Çocuk da burada büyük bir ajansta art direktörken evleniyor. İzmir'e yerleşiyor, o da orada ne yapacağını bilmiyor İzmir şartlarında. Ben de İzmir'de yaşamayı çok istiyorum, çocuğumuz orada büyüsün, sakin bir yer. İstanbul'dan böyle bıkmışım trafik çekmekten. Biz diyoruz İzmir olur mu acaba, olmaz mı? İzmir'e gider miyiz, gitmez miyiz? Biz İzmir'e gitmeye karar veriyoruz. Orada ajans kuracak. Biraz bir birikimimiz, paramız var. İşte bu oturduğumuz evi kiraya verip orada kiraya çıkıp ben de orada bir iş bakacağım. Bu arada ben hamileyken de çok kilo alıyorum. İnanılmaz. Beni ikiz zannediyorlar hamileyken. Doğduktan sonra da kilo almaya devam ediyorum. Hani öyle bir doğum kilosu hani zırt gider falan öyle bir şey yok. Bayağı çok tartılmıyordum. Herhalde 110-120 kilo olmuşumdur o aralar. Hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum tahminen. Bayağı kilolu olduğum bir dönem. Biz İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de sıfırdan bir başlangıç. O ajans kuruyor. Çok paralar harcıyorlar o ajansa. Yani fazla İzmir şartlarında. Ben de bir yerde bir iş buluyorum orada. Annemler de geliyor. Çünkü çocuğa birinin bakması lazım. Benim de çalışmam lazım. Para kazanmam lazım. Annemler de geliyor. Bize yakın bir yerde böyle küçücük bir ev tutuyorlar İzmir'de. Bu arada kızıma hep annem bakıyor. Ben çünkü çalıştığım için. Sonra biz kızım 8 aylıkken İzmir'e gidiyoruz. Ben orada bir ajansta işe girdim. Ama çok küçük paralar. Yani İzmir'de yaşam ucuz denir. İzmir'de yaşam ucuz falan değil. Giderlerin, temel giderlerin aşağı yukarı aynı. Ama bu sektörde bu işi yapıyorsan kazancın 1/3 buranın şeyine göre 1/3. İş bulmak da zor. Hani ben İstanbul'dan geldim diye bir şeyim oluyor, bir avantaj sağlanıyor bir şekilde. Buluyorum iş. Doğurtayla fena gitmiyor aslında işler. Ama o kadar çok para harcıyorlar, bir hesap bilmez durum var ki kazandıklarıyla harcadıkları örtüşmüyor. Yani İstanbul ayarında ultra lüks bir ofis yaptılar orada. O kadarına gerek yokken. Ben de ajansta işsiz kaldım. Ajanstaki durumlar biraz tatsızlaştı, kötüye gitti. Bu söylediğimde orada 2,5 sene geçirdik. 2,5 senenin sonundan bahsediyorum. Bu 2,5 sene didinerek geçti. İşte ben biraz para kazanıyorum. İşte buradaki evin kirası geliyor. Doğru düzgün bir para getiremiyor çünkü iş oturtuyorlar. Böyle bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Yani geçiniyoruz ondan sonra. Bu 2,5 senenin sonunda işler çok da iyi gitmemeye başladı bizim açımızdan. Para daha büyük bir sorun olmaya başladı. Ben de işsiz kalınca. Ne yapalım? Bu arada ben İzmir'deyken de gene bir çok sıkı diyet yaptım. Orada ajansta bir arkadaşla 30 kilo verdim. Orada da bir böyle bir büyük kilo. Hani doğumdan sonra kızım artık 1,5 yaşlarında falan. Çok sıkı bir diyet yaptım. Gene 38 bedene düştüm böyle. 48 bedenlerden 38 bedenlere düştüğüm bir dönem. İşle ilgili sıkıntılar başladı. İzmir'de çok mutsuz olduk. Çok büyük kavgalar etmeye başladıkla gene boşanma evresine bir kez daha geldik. İlişkide sıkıntılar, sorunlar var. Olmuyor. Artık dedim yeter. Ben de burada işsizim dedim. Ben dedim kızımı alıyorum, gidiyorum. Annem de döndü İstanbul'a ben eve olunca. Orada boşu boşuna dedi kira ödemeyeyim. Kendi evine döndü. Ben de dedim ki kızımı alıyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum. Sen de ne yaparsan yap dedim yani. Bilmiyorum artık ne yapacağım dedim. O da bana benzer şeyleri söyledi. Git bir uzak kalalım, boşanacağız mı, ne yapacağız, bir görelim durumu dedi. Dedim tamam ben gidiyorum. Kızımı aldım, geldim İstanbul'a, annemlerin evine, Koca Mustafa Paşa'ya. Oraya yerleştim, iş aramaya başladım. Bildiğim iş, reklam işi, grafik işi, tasarım işi. Bir sürü ajansla görüştüm. Dedim ki Kozyatağ'daki evi de boşaltmadım kirayı. Yani oradan da bir kirayı da ben alıyorum yaşamımı devam ettirmek için. Dedim nerede ev bulursam orada ev tutacağım dedim. Hani trafik çekmek istemiyorum artık, çok yoruldum trafikten. İşte ne bileyim Taksim'de mi iş buldum, o tarafta bir ev tutacağım. Karşıda Kadıköy'de mi bir iş buldum, oralarda ev tutacağım. O yüzden acele etmedim hemen ev tutmak için. Bir iş bulayım önce dedim. Bir ay sonra bir işe başladım Bostancı'da bir ajansta. Dedim ki birkaç ay geçsin bir önümü göreyim bakalım bu ajansta ben kalabilecek miyim, kalmayacak mıyım. Birkaç ay geçti, o arada da dedi ki ben dönüyorum dedi. Buradaki hissemi devrediyorum. Olmuyor, İstanbul'u çok özledim, kızımı özledim. Biz dedi tekrar bir deneyelim. Ben dedi iş bakacağım, iş bulacağım orada dedi İstanbul'da, ajanslarda. İyi dedim, tamam deneyelim, çocuk var yani ben de istemem aile bölünsün. Zaten kendim hani bölünmüş bir ailenin çocuğu olduğum için hiç istemediğim bir şey çocuğumun başına da gelsin istemiyorum. Ondan sonra geldi, o da koşu yolunda bir ajansta iş buldu ve çok iyi bir pozisyonda, çok iyi şartlarda bir iş buldu. Bir ev tuttuk Kazasker'de, Kozyatağ'da. Benim de iş yerim Bostancı'da, 12 koşu yolunda. Çok keyifli, böyle manzaralı, hoş bir ev tuttuk. Tekrar sıfırdan bir başlangıç bulduk. Kiraya çıktık orada. Ondan sonra o dönem gene kilo almaya başladığım dönem benim. Böyle gene yemekler oluyor sürekli. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Bir yerlere gidiyoruz. Kilo alıyorum işte. Annem geliyor, kızıma bakıyor. Ben işe gidiyorum, işe gidiyor. Ama gene işte mutsuz. Hep mutsuz, hep gergin. Hep sıkıntılı. Annem bize geliyor mecburen çocuğa bakmak için, anneme ters davranıyor. Ama mecburuz, yapacak bir şey yok yani. Bizim çalışma şartlarımızda bir bakıcı bulmak da zor. Yoğun çalışıyoruz. Kızım işte yuvaya başlamıştı zaten, yuvaya gidiyordu gündüz. Böyle bir dönem yine işte mutsuz, iş değiştirdi. Karşıya Maslak'ta markada iş buldu. Marka ajansı Hulusi Derici'nin orada iş buldu. Oraya geçti. O arabayla işte işe gidiyor geliyor. Ben de Bostancı'ya gidiyorum geliyorum. Benim Bostancı'da iyiydi yani çalıştığım yer. Orada devam ettim çalışmaya. Bu arada şey bir şekilde tutarlı, istikrarlı bir şekilde kilo almaya başladım gene. Rutinimi kendime yaşattım yani. Ve ilişkide gene sorunlar var. Hani bir sıkıntılar var. Kendi işini kurmak istiyor. Ben de diyorum ki lütfen acele etme. Bunun zamanı var. Şu anda değil. Neden acele ediyorsun? Ben engellemeye çalıştıkça o hayır diyor. Ben iş kuracağım diyor. Ben yapacağım diyor. Ben de bu arada gene kilo almaya devam ediyorum. Yani evin içinde bir huzursuzluk var. Mutlu değiliz. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Dolayısıyla ne oldu? Orada ajansta çalıştığı bir müşteri temsilcisi kızla birlikte biz dedi böyle böyle bir kız var dedi. Onun da etrafında tanıdığı müşterileri var dedi. Ajansı kuruyoruz dedi. Ama hemen ayrılmayacağım dedi. Ben ne zaman maaşımı çıkarttığım gün oradan o parayı kazanacağım. Ama şirket açacağım dedi şahıs şirketine. Ve dedi ondan sonra şey yapacağım. Ayrılacağım hemen dedi ajanstan. Bu arada işte ne zaman ilkokul 1'e başlama dönemleri. O zamanlar. 5 sene öncesinden bahsediyorum. 5-6. 6 sene önce. Ben de dedim ki ya beni dinlemiyor. Tamam dinlemiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Yapıyor zaten yani. Benim bir söz hakkım yok. Dedim tamam tanışayım o zaman ben bu kızla. Hani bir ortağım var. Kızın da evli olduğunu söylüyor. Hafta sonları hep onlar geziyorlar diyor eşiyle. Bir türlü beni tanıştırmıyor kızla. Yani senin diyorum ortak iş yapacağım biri neden ben tanışamıyorum? Deliriyorum tamam mı böyle? Acayip kavgalar yani. Hep bir bahane söylüyor ama her hafta sonu. Ya diyorum hafta içi bir akşam bir kahve içelim bir yerde yani. Onu da mı yapamıyoruz? Yani böyle yaptıkça ben kırılanıyorum tabii. Bir şey var. Anlattıklarının bir kısmı doğru bir kısmı değil. Bunu şey yapmaya çalışıyorum yani. Anlamaya çalışıyorum. Ve çok kilo aldığım bir dönem işte o. Bayağı kilo aldım. Kendimi de beğenmiyorum ve kendimi de suçluyorum. Ben diyorum işte kilo aldım. Beni beğenmiyor. Başkası girdi. Ama o mutsuzlukla daha da yemeye devam ediyorum. Öyle ki böyle evin koridorunda birbirimize çarpmamak için böyle dokunmadan hani geçmeye çalışıyoruz yani. Öyle bir hale geldik. Kız da tanıştırmıyor beni. Hafta sonu siyi alıyor, parka götürüyor, Göztepe Parkı'na oraya buraya. Diyor ki işte bilmem kim abla da geldi anne oradan geçiyormuş. İşte o parkta oturduk. Diyorum hani bu kızın vakti yoktu da geliyordu. İşte hep bir bahane yani anladın mı? Diyor ki yok işi vardı ama geçerken uğradı bir şey verdi falan. Böyle saçma sapan yalanlar yani. Yalan söylediğini anladıkça ben sinirleniyorum. O yalan olmadığını, benim paranoyak olduğumu söylüyor. Bir şey yok. Sen sürekli işkilleniyorsun bir şey. Böyle paranoyak, histerik kadın durumunda hissettirdi kendimi bana. Böyle bir süreç geçti. Çok mutsuzum. Birinci sınıfının bittiği yaz. Ben bir arkadaşım ve kızı yani biz iki anne, iki kız, çocuk bir gezi planı yaptık. Ve ben artık çok mutsuzum. Bu evlilik artık bitsin istiyorum. Bu işkenceye dayanamıyorum. Yani kızla bir ilişkisi var. Bana hala itiraf etmiyor, söylemiyor. Sürekli inkar ediyor. Hani bir yandan ilişkisi olduğunu biliyorum, bir yandan da paranoyak kıskanç kadın gibi hissediyorum kendime. Dedim bu artık bitecek. Çok mutsuzum yani. Böyle o şu anda hani etrafta gördüğüm before after fotoğraflarındaki o en mutsuz halim var ya o dönemlere denk geliyor. O yaz bir yurt dışı tatiline gittik biz böyle bir hafta. İşte iki anne iki çocuk. Orada da arkadaşıma bunları anlatıyorum artık diyorum. Böyle önce bitsin yani lütfen kurtulayım. Da bana diyor ki biz yine tatile gidiyoruz. Biz bu arada ondan önceki yaz da tek başımıza tatile gittik. Gelmiyor yani adam. Ben her şeyi tek başıma yapıyorum. Bekar anne gibiyim zaten. Çocuğun doğum günü oluyor. Doğum gününde sınıftan veliler geliyor. Eşleriyle, şuyla, buyla bir parti evinde bir yerde doğum günü yapıyoruz. O geçiyor. Annesinin kenarına oturuyor. Hani bir insanlara hoş geldin, bir muhabbet. Ben nasıl annelerle muhabbet ediyorum? Onun da babalarla bir ya da insanlara bir merhaba demesi lazım. Hep böyle kenarda. Hep yok gibi yani. Var gibi ama yok gibi. Kim bu belli değil gibi böyle. Nesi bu? Babası mı? Nesi yani? Belli değil. Öyle bir pozisyon. Neyse o yaz biz tatile giderken, o yurt dışı tatiline giderken bana dedi ki her şey güzel olacak dedi. Sen dedi git bir kafanı topla, dön, sakinleş. Göreceksin dedi, çok güzel olacak dedi. Ben de dedim ki bir şeyin güzel olacağı yok. Bu iş bitecek dedim yani dönünce. Bir gidip gelelim de dedim. Bakarız, konuşuruz falan dedim. Biz öyle tatile gittik. Döndük. Bir de lüks tutkunu. Yani lüks yaşamayı seviyor adam. Gelirinden fazla bir şeyle yaşamayı seviyor. Öyle de sorunlarımız vardı. Bir türlü dengeyi bulamıyoruz. Yani hep bir para şeyi, denge sorunu. Döndüm. Bir araba almış kendisine. O arabayla bizi havaalanına geldi karşılamaya. Saçma sapan bir araba. Benim tabii tepeme çıktı sinir ama da var. Bir şey hissettirmiyorum. Çok yorulmuştuk o gezide. Bizi havaalanından aldı. Dönüşte anneme bıraktık. Ondan sonra dedim nedir bu araba? İşte şöyle böyle bir şeyler anlattı. Almış yani saçma sapan üstü açık bir araba almış. Neyse eve geldik. Evde baktım evde bir tane bir iMac vardı. Hani iş yapıyoruz arada böyle. O da ajans, kendi kurduğu ajans işlerini o bilgisayarda yapıyor. Bir baktım evde bir iMac daha var. Bir bilgisayar daha almış eve. Bu ne dedim? İşte dedi sen hani boşanacağım diyorsun ya bana dedi. Ben o yüzden dedi hani sen de arabayı alacağını düşündüğüm için dedi bir bilgisayarı da alırsın herhalde dedi. Ben kendime arabayla bilgisayarı bu yüzden aldım dedi. Sen boşanacağım diyorsun diye dedi. Dedim hani giderken biz dönünce sakinleşeceğiz, konuşacağız diyorduk. Ne oldu? Sonra bana dank etti. Dedim bu planlamış zaten bunu. Hani ben istiyorum gibi duruma getirmeye çalışıyor. Hani boşanmayı dedi aslında daha çok olumsuzdu. Kendine göre işte ben dedi bu evi kurtarmak için çok şey yaptım, şudur budur. Ben o gece delirdim. O gece böyle kapı pencere kırma derecesinde bir kavga çıkardım ilk defa olarak böyle bir kavga. Duvardaki çerçeveleri aşağı indirdim falan gözüm döndü. Kendimi salak gibi hissettim. Salak yerine konmuş gibi. Ve bana hala kızla bir şey olmadığını söylüyor. Böyle bir durum var. Yani dedim tamam bir yani bitiyor artık hani boşanalım. Benim de hakim bir kuzenim var. Onunla konuştum hani avukatsız anlaşmadı. İşte iki evimiz var, iki arabamız var. Bölüştük neyse o onda bu bunda. Herkes kendi yoluna. Çocuk bende kalacak. Çocuğun masraflarını karşılayacak falan. Anlaştık. Biz çok kısa sürede şey yaptık, boşandık. O kavgadan sonra da bir daha öyle büyük bir kavga etmedik aslında. Ve ben çok kiloluyum, çok mutsuzum. Kendimi nasıl hissettiğimi bile bilmiyorum. Uyuşmuşum mutsuzluktan yani öyle bir durumdayım. Sonra evimi ayırdım. Kozetan'daki evdeki kiracıyı çıkardım. Ben dedim gidiyorum kendi evime. Orada oturacağım. Kiracı çıkıncaya kadar da aynı evde yaşamaya devam ettim. Boşandıktan sonra bir iki ay falan da aynı evde yaşadık. Tabii o arada gene ufak tefek sürtüşmelerimiz oluyor. İşte aile konuştuk, durumu anlattık. Tabii etkilendi yani hiç etkilenmese de etkilendi çocuk. Biz ile şu anda oturduğumuz eve taşındık. Koz yatağına ikinci sınıfa başladı. İkinci sınıfın ilk dönemi çok kopuk geçti. Çok üzüldü. Birkaç kere pedagoğa gittik falan. Ama da arkadaş gibi olduk. Ve hafta sonları alıyor babası. Ben öğreniyorum ki o kız da geliyor oraya. Yani o kız da yok yok ilişkimde değil şey aslında devam ediyor. Şu anda gene devam ediyor. Şu anda yakında ya evlenecekler ya birlikte yaşayacaklar. Yani öyle bir hazırlığın içinde olduğunu anladım. Evime bakıyor. O dönem işte aslında biraz uğraştık o kış okula başladığında. Sonra dedim ki ben böyle baktım kendime. Hani evi ayırdım, boşandım okey. Çocuğu da biraz yoluna soktuk. Böyle aynaya baktım, tartıldım. 101 kilo olmuşum. Ve ajansta çalışmaya devam ediyorum o zaman. Hala aynı ajanstayım. İzmir'den geldiğim zamanki ajansta çalışmaya devam ediyorum. Ajans da tesadüfen evimin arka sokağına taşındı. Bir baktım 101 kiloyum. Bir aynada baktım kendime. Dedim ki bu iş böyle olmaz. Bunu bir değiştirsen dedim. Bir yükten kurtuldum, bir yükten daha kurtuldum. Yani evlilik benim için artık bir yüktü. Onun bittiği çok iyi oldu. Tamam şimdi kafa sakin. Evindesin, işin de var. Çocuk da ufak ufak yoluna girmeye başladı. Artık başka bir şey yapman lazım. Ve bir şey, kilo vermeye karar verdim. Bir kez daha. Bu döngüyü bir kez daha. Dedim ki bu 101 kilo nedir yani? Üç haneli rakamlara çıkmak. Hayatımda ilk defa hamileliği saymazsak. Bunu ben değiştireceğim dedim. Ve bir yani artık hani diyetisyen, spor salonu falan çok sıkılmışım o yöntemlerden. İstemiyorum yani çok gittim hayatımda. Başka bir yöntem araştırmaya başladım. Ne yapayım, ne yapayım? Bir sağlık koçu diye bir kavram öğrendim ilk defa hayatımda. Dedim ki bir çalışayım, bir deneyeyim bakayım. Nasıl bir şeymiş? Bir arkadaşım söyledi. Bir eğitime gidiyordu arkadaşım. İş yerinden tasarımcı arkadaşım. Dedi ki eğitimde ben böyle böyle biriyle tanıştım. İstersen bir inceleme sayfasını bir konuş falan. Ondan sonra iyi dedim. Kızın da hikayesi benimkine yakın bir hikaye. Mutsuz hayat olarak değil de hani kilo aldılar öyle değişmiş hayatı. Dedim ben onunla bir çalışayım. O çok tutundum ona. Kilo verme serüvenim son 4 sene önceki kilo verme serüvenim böyle başladı. O koçla, sağlık koçuyla ben 4 ay çalıştım. O 4 ayda 20 küsur kilo verdim. 22-23 kilo verdim. Sonra artık öğrendiklerimle kendim devam etmeye başladım. Bu konu beni çok sardı yani. O zaman bile artık 40 küsur yaşlarımda oluyor bu. Şu anda 46 yaşındayım. İşte 42 yaşında kilo vermeye karar verdim. 43 yaşıma geldiğimde 44 kilo vermiştim. Ve bu konu çok ruhuma girdi. Tabii 44 kilo verince o bir de çok mutsuzdum. O ışığı kaybetmiş insandan parıldayan bir kadına dönüşmeye başladım. Bu durum tabii ki çok hoş bir şeydi yani küllerimden doğma. Bir arkadaşım şöyle anlattı bunu bana ki çok doğru. Dedi bir top var o topu dedi böyle denizde bastırsın bastırmış bastırmış bastırmışsın dedi. Sonra o top fırlamış bir anda. Dedim doğru öyle biraz öyle oldu yani öyle düşünmemiştim ama doğru bir tanım oldu benim için. eğitimler almaya karar verdim. Ama ajansta çalışmaya devam ediyorum. Ama tutundum, bu dünyaya çok tutundum. Bana çok iyi geldi. Bir şey lazım çünkü hayatta normal rutinin dışında, çocuk, eş, arkadaş dışında seni hayata bağlayan bir amaç, bir şey lazım. Bu arada da kişisel gelişim okumaya, psikoloji kitapları okumaya çok sardım ben. Acayip okuyorum, çok hoşuma gidiyor ve bunları öğrendikçe de kendimde de uyguluyorum ve deneyimliyorum. Yani bakış açısı bir sürü şey. Bunu böyle keşfettim. İlk eğitimimi aldım. İlk eğitimim His Federasyonu, resmi olan ilk eğitimim oydu. Gençlik ve Spor Dairesi'ne bağlı His Federasyonu, birinci kademe Wellness Yardımcı Antrenörlük Belgesi. Bu belge ne yapıyor? Spor salonu açabiliyorum bu belgeyle. İnsanlara toplu alanlarda spor yaptırabiliyorum. Spor yaptırma yetkim var. Temiz yaşamla ilgili bir takım öğretileri paylaşma yetkisi veriyor bu belge bana. Bunu bu yetkileri için değil, biraz kendim için almak istedim. Ne olacağını bilmiyordum aslında. İlk aldığım belge buydu 3 sene önce. İzmir'e gittim. 2 hafta orada bir fiil okul gibi o eğitime gittim, geldim. İşte sınavları geçtim, belgemi aldım. Artık birinci kademe wellness antrenör, yardımcı antrenörüm. Harika. Sardı beni bu konu. O eğitimde de öğrendim böyle hani hareketsiz, artık spor da hayatıma girmiş. Deli gibi yürüyorum sahilde. Acayip. Kendi kendime konuşuyorum. Teknikler var. Okuduğum kitaplardan deftere yazıyorum. Okuya okuya yürüyorum falan böyle. Zihnimle de mücadele ediyorum yani. Sadece bedenimi yoluna soktum. Zihinle de mücadele ediyorum. O hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu tabii ki anladım. Biz yıllarca böyle bilgisayar başında çalışınca her yerimiz tutuk. Duruşumuz bozuk, postür bozuk falan. Ben o eğitimden sonra ajansa döndüm. Dedim ki şey yapalım, ofis egzersizi yapalım birlikte diye. 10 dakika kendimize izin verelim. Ajansın sahibi de bir şey demedi. Zaten bir 10 dakika ne olabilir yani? Ondan sonra ben insanlara ajansta egzersiz yaptırmaya başladım. Böyle bir 10 dakika, 15 dakika kalkıyorduk. Hadi şimdi kollar, hadi masaya yaslan şey falan, sandalye. Hani ekipmansız. Biz 3 ay, 4 ay yaptık bu egzersizleri. Ben Instagram'da, sosyal medyada bunları yayınlamaya başladım. Bayağı kızların kolu, bacağı inceldi yani. Hani pantolonuna giremeyen girmeye başladı. Beslenmeyle ilgili de öğrendiklerimi dilim döndüğü kadar anlatıyorum. Bayağı güzel oldu. Ondan sonra bu ofis egzersizleri insanlar benden talep etmeye başladı. Ya bunu üretsen de işte biz de alsak satıyor musun falan. Ben dedim üreteyim yani ben zaten tasarımcıyım yapayım yani bunu. Egzersizi de yazabiliyorum. Onu da yazarım. İyi dedim yapayım ben bunu. Önce dijital bastırayım diye düşündüm böyle. Necdet Oz'a gittiğim bir yerlerde. Sonra dedim ki yok matbaalı ben bunu bastırayım. Bastırdım. Bayağı talep oldu yani. İlk parti böyle satıldı güzel gitti. İnsanlar şey yapıyor. O zaman şirketim falan daha yok hani bunu yapıyorum ama. Sonra bir süre sonra koçluk talebi gelmeye başladı bana. Sen de bize koçluk yapsana. Ben de kilo vermek istiyorum. Şudur grup açsana falan. Allah Allah olur mu olmaz mı? Ben bu arada koçluk eğitimine yazıldım. O spor eğitimi bitti. Arkasından bir tane beslenme eğitimi aldım. Sonra da yaşam koçluğu eğitimine yazıldım. ICF yurt dışı onaylı bayağı kallavi bir firmadan ciddi paralar vererek bir eğitime, dörtlü modülü olan bir eğitime yazıldım. Orada yaşam koçluğu, NLP, NLP Master bir de trainer oluyorsun sunum yapabilme. Bu eğitimlere gitmeye başladım. Hala ajansta çalışıyorum. Hafta sonları bu eğitimlere gidiyorum. Çok sevdim. Yani acayip sevdim. Sanki benim içimde saklı bir yaşam koçu varmış yani o çıktı ortaya. Çünkü okuduğum dünyayla da çok örtüştü. Bu kişisel gelişim ve psikoloji çok okuyorum. Eğitimden öğrendiklerimle okuduklarım da çok örtüştü. Oturdu yani bende puzzle'ın parçaları. Oturmaya başladı. Grup açayım mı açmayayım mı dedim açayım ya. Daha çalışıyorum hala ajansta. Tamam dedim ya açıyorum. Böyle ilk grubum 3 kişiydi. 3 kişiyle çok cüzi bir ücrete grup açtım ben. Bir müfredat hazırladım, dokümanlar hazırladım falan. Hani bu reklam sektörünün bana verdiği yetkiyle ve beceriyi de kullandım tabii orada. Kurumsal duruyorum yani daha hiçbir şey yokken. Kendime bir isim buldum diye. İyi gelmek, kendi ismimle birleşmek, birleştirdim. Kendime logo yaptım falan. Instagram sayfamı ilk ismiyle çevirdim. Ondan sonra olur mu olur mu? Vallahi çok güzel sonuç aldık. Talep var, yeni grup ne zaman açılacak? İkinci grubu da açayım ama dedim bu koçluk falan herkes böyle bir illegal yapıyor. Kimsenin şirket kurduğu yok ama doğru bir şey değil. Ben dedim şirketimi kurayım. Hem sıyrılırım o dünyanın arasından hem de resmi dururum, daha kurumsal dururum. Ajansta çalışıyorum ama hala. Ben şirketimi kurmaya karar verdim. Tam o dönem amacım hemen ajansla ayrılmak değildi. Bir sene sonra falan götürebildiğim kadar işte grupları birlikte götürmekti hedefim. Tam o dönem ajansın sahibi ajansı kapatmaya karar verdi. Dedi ki şirketi kapatmıyorum ama bu ofis giderleri, maaş giderleri beni çok yoruyor. Ben ofisi kapatacağım, şirket kalacak. Berlin'de çalışmak isteyenlere aynı buradaki düzenle çalışmaya devam edin. Yaptığınız iş başına size ücret vereceğim. Daha fazla da kazanabilirsin. Daha az da kazanabilirsin. Maaş gibi olmayacak. Hepinizi işten çıkartacağım. Size tazminatlarınızı da vereceğim. İsteyen kendine başka bir iş bulabilir. İsteyen de bilgisayarı olan kendi bilgisayarıyla devam etsin. Buradaki bilgisayarı satın almak isteyen bunu alsın. Her şeyi sattık kadın yani. Ofisi boşalttı. Biz bir kişi dışında hepimiz kadınla çalışmaya devam ettik bir yandan. O benim için süper oldu. Hem evden çalışıyorum. O zaman danışanlarımla da daha iyi ilgileniyorum. Gruplar açmaya devam ettim ve arttırdım gruba katılan sayısını. Ve bir yandan da eğitim almaya da devam ediyorum. İşte o koçluk eğitimleri bitti falan. Şirketimi kurdum. İsmime marka tescili aldım. Kart ismine marka tescili, tasarım tescili, patenti aldım. Bunları da yayınlıyorum böyle. Sosyal medyamda büyüyor hesabım. Talep de var. Şimdi bu işi yapanlar da artmaya başladı. İlk başladığımda bu kadar yoktu. Bayağı güzel gidiyor. Artık grafik işini biraz azaltmaya, koçluğu arttırmaya başladım. Orada çeşitlendirmeye başladım. İşte bireysel paket çıkarttım, başka şeyler falan. O eğitimler bitti. Personal trainer eğitimine gittim. Orada bir beslenme, sporcu beslenmesi eğitimi aldım. Hem de personal trainer aldım. Arada böyle küçük workshoplar oluyor. Takip ediyorum. Deli gibi öğrenmeye çalışıyorum. Şu beslenme işini de bir hakkıyla öğrenmek istiyorum yani. Temiz beslenmeyi öğretiyorum. Yani amacım diyetisyenlerle kapışmak değil. Ama bana geldiğinde bir değişim yaşasın kişi istiyorum. Sürdürülebilir, temiz beslenmeyi öğrensin, belirli oranda egzersizi hayatına soksun ve zihinsel olarak da bunun olması gerektiğini görsün ve çaba sarf etsin. Bunu yapabilmek için de ben de kendimi donatmaya devam ediyorum. O arada YouTube kanalımı açtım. Oraya videolar çekiyorum, onları işliyorum, yüklüyorum falan. Sonra geçen sene Türkiye'de ilk defa açıldı. Yurt dışı var ama Türkiye'de ilk. Fonksiyonel tıp sağlık koçluğu eğitimini duydum bir arkadaşımdan. Bu da çok ciddi rakamlar bu eğitimler. Gideyim mi, gitmeyeyim mi, gideyim mi, gitmeyeyim mi dedim git. Yani bu işi yapıyorsan hani başka bir dünya kendine. Evet, temiz beslenmeyi bir yere kadar öğrendim ama daha bitmediğim tabii ki çok şey var. Ondan sonra ben bu eğitime yazıldım geçen kış. Yani ben bu eğitime iyi ki yazılmışım. Diyeyim her saatine şükrediyorum bu eğitimin. Bana o kadar güzel şeyler öğretti, o kadar güzel insanlar kattı ki hayatıma. Yani o 3 senedir aldığım eğitimler tabii ki bir şeydi ama bu fonksiyonel tıp da bir o kadardı yani. Böyle şey yaptığımda. Çok güzel bir dünya oldu bana orası. Oradaki bir hocamla iletişimde kaldık. Onunla gruplar açmaya başladık hastalıklara yönelik. Ve şu anda da hocayla hala çalışmaya devam ediyoruz. Artık kiloyla ilgili çalışılması gereken hastalarını bana yönlendiriyor. Senin işin benimle değil de çalış diye. O noktaya geldi. Çok şey öğretti gerçekten. Beslenme konusunda bana. Bu eğitim de çok şey öğretti. Bayağı bilmediğim bir dünya varmış. O dünyayı keşfettim. Bu konuyu öğrendim. Kışçın başıma tatsız bir olay geldi. Romatoid artrit teşhisi kondu bende. Böyle bir anda ataklarım başladı. Çok korktum. Ne oluyor dedim. Romatoid artrit bir otoimmün hastalık. Tam eğitimin bittiği zamana denk geldi ve biz otoimmün grup açıyorduk Ceyla. O döneme denk geldi. Ödüm koptu. Ne yapayım? Dedim ki klasik tıp yaklaşımıyla ilerlemek istemiyorum. Çünkü ne yazık ki bu hastalıklarda klasik tıp yaklaşımının tedavi edici bir yöntemi ve tekniği yok. Bunu biliyorum. Bunu doktorlar da söylüyor. Sadece rahatlatıyorlar. Süreci biraz uzatabilirse uzatıyorlar. Ama bir tedavi ediciliği yok. Fonksiyonel tıp ise bunun tam tersini söylüyor. Otoimmün hastalıklarda yaşam şekli, beslenme ve doğru takviyelerle bu hastalığın yenileyebileceğini iddia ediyorlar. Ve böyle çok örnek var dünyada. Bunları okumaya, araştırmaya başladım. Eğitimde zaten öğrenmiştim. Daha üstüne gittim. Ve bir fonksiyonel tıp doktoruna gittim ben. Hiç şeye gitmedim. Normal hastaneye, romatoloğa gitmedim. Fonksiyonel tıp doktoru benim beslenmemi biraz değiştirdi. Bana takviyelerimi verdi. Ve ben 2 ay içinde toparladım. Ağrılarım kaldı. Ben 1 ay kadar falan yürüyemedim doğru düzgün. Çok ağır geldi. Atak bir anda geldi. Ve bunu ben fonksiyonel tıp yaklaşımıyla bu hastalığımı şu anda bir düzende tutuyorum. Benim normal rutinimi bozmuyor. Bu tabii ki hep var. Çünkü vücudun bağışıklığı zayıfladığı anda ortaya çıkan bir otoimmün hastalıkların hepsi böyle. Vücut bağışıklığı ne zaman zayıflıyor? Bir otoimmün hastalık ortaya çıkıyor. Varsa vücutta bir şey reaksiyon veriyor. Yani kanser de böyle, tiroid de böyle, şeker hastalığı, tansiyon da böyle. Hepsi böyle. Bir sürü bileşeni var bunların olmasının. Bu dünyanın içinde bu yöntemle ilerledim. İlerlemeye devam ediyorum. Tam o arada grup açtık. Grupla birlikte de işte ben de bilgilerimi tazeledim. Onlara da aktardım. Yani aktardık daha doğrusu İlce ile birlikte. Hayat beni buraya taşıdı. Şimdi boşandıktan sonra bu ilişki konusu ne oldu hayatımda? Orada hala çok yol kat edemedim yani. Ama çözeceğim. Orayı da çözeceğim yani. Umudum var, öyle söyleyeyim. Denemelerim oldu, olmadı değil, boşandıktan sonra hayatıma giren insanlar oldu. Ama onlar da ne yazık ki çok sürdürülebilir olmadı. Yani sorunu biliyorum aslında, sorunun nerede olduğunu görebiliyorum. Hani bunu aşmak için işte yol, yani hayat bir yolculuk ya. Şimdi de belki öyle bir maraton başlıyordur benim için, bilemiyorum. Bu kısmı çözmek ve sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorum artık hayatımda. Kızıma da böyle çünkü iyi bir model olacağım. Şu anda bu anlamda baktığımda iyi bir rol modeli değilim kızımın önünde. Onun önünde şu anda ideal bir aile profili yok yani. Dolayısıyla bu konudaki arayışlarım devam ediyor tabii. Ama bakalım ne olacak. Yani oradaki pürüzleri görüyorum, hatalarımı görüyorum, yanlışlarımı, bakış açımın nerelerde değişmesi gerektiğini. Hayatımın birçok noktasını ben değiştirdim. Bir mücadele içinde geçti hep, belki pek çoğumuz gibi. Burayı da halletmek istiyorum yani. Burayı da bir çözmek istiyorum. O kabuğumu biraz daha kırmak istiyorum hakikaten. Baktığında belki hiçbir zaman çok naif bir kadın hissiyatı geçemeyecek karşı tarafa ama en azından bir ilişki içinde kabukların biraz daha kırılması gerektiğini, o dişil tarafının daha gelişmesi gerektiğini artık görebiliyorum. Bu güçsüz kadın demek değil aslında. Benim karıştırdığım nokta hep bu oldu şimdiye kadar. Hani güçlü kadın sert olmalı arkadaş. Çelik gibi, demir gibi. Hatta iş yerinde bana demir bilek diyorlardı. Demir diyorlardı. Öyle bir şey, nasıl o zırhı giymişsem. Bu ama tutuculuk değil yani. Bu davranışsal olarak hani. Cinsel tutuculuktan bahsetmiyorum. Şey olarak hani nasıl diyeyim, duygulara ulaşma olarak bir şey var. Böyle sert bir duruş var. Orayı bir türlü geçemiyorum. O level'ı hani level ya, böyle geldi hayat. Hani en üst şeye zorluyor beni. Aşacağım ama onu da yapacağım yani. Karar verdim. İşte son noktada geldiğim durum budur yani hayatımda. Ben gençliğimde böyle şu anda yaşadığım hayatı yaşayacağım bana göstersin. İnanmazdım. Çok hayallerim ötesinde bir hayat yaşıyorum aslında ve buna gerçekten çok şükrediyorum yani. Çok güzel bir hayat yaşıyorum. Ve artık şunun farkındayım. Çok kızgınlıklarım ve öfkelerim vardı benim. Çok kaderci, niye benim başıma geldi falan. falan. Şimdi böyle baktığımda bu yaşadığım hayat beni bugüne taşıdı. Mükemmelliğini yapmış zaten yani. Olabileceğinin en mükemmelini yapmış. Çok şükür. Çok mutluyum. Ben gerçekten çok küçük bir dünyam vardı. Yani hepimizin tabii o yaşlarda belki küçük oluyor dünyası ama hiç şu anda yaşayacağım ve şu anda yaptıklarımı yapabileceğimi asla aklıma gelmezdi. Böyle bir hayallerim de yoktu aslına bakarsan gelecekte, yani geçmişte. Hani ne yapabilirim? İşte gezmeyi çok severdim. Hani keşke çok gezebilsem falan dediğim şeyler oldu. Hakikaten gezdim de yani. Bayağı dünyada değişik yerleri görebildim. Çok, bunun için de çok şanslıyım bence. İstediğim, görmek istediğim pek çok ülkeye gittim, gezdim, gördüm. Fotoğrafla uğraşmak istedim, uğraştım. Sergi yapmak istedim, yaptım. Ne yapmak istediysem yapabildim yani. Bu gerçekten büyük şans. Bu şükredilecek bir şey. Sağlığım ve zamanım buna el verdi. Ve bundan sonra hayallerimi büyüttüm. Şu anda ben bu sene üniversiteye yazılacağım tekrar. 2 yıllık aşçılık okuyacağım. Ve ondan sonra dikey geçişle diyetisyenliğe geçiş yapabiliyorsun. Ama örgün eğitim, okula gitmek gerekiyor. Şimdi böyle bir şeyim var. Ufukta böyle bir dünya var benim için. Bu 2 yılı bir bitireyim bakalım, hani dikey geçişi kazanır mıyım, kazanamaz mıyım, oradan devam eder, biter, bitmez kısmını şu anda bilmiyorum ama ilk 2 yıllık şeyim ömrüm. Sağlığım ve şartları el verdiği sürece bu 2 yılı bitirip ondan sonra dikey geçiş sınavıyla diyetisyenliği okumak istiyorum. Bir sürü eğitim almak istiyorum, hala sırada yani. Aralıktaki bir eğitime yazıldım, ön kayıt yaptırdım bile. Yani gelişim muhteşem bir şey ve ben şu anda geldiğim vizyona gelebildiğim için gerçekten çok şanslı görüyorum kendimi. Çok başka 3. gözüm açıldı. Bu çok kıymetli bir şey. Dediğim gibi burada şu anda hayatımın eksik puzzle parçası ilişki kısmı. Para sorunum yok çok şükür. Kendimi idare edebiliyorum, kızımı idare edebiliyorum. Kızım sağlıklı, annem babam sağlıklı, annem hala bana destek oluyor. Bu da büyük bir şans benim için. Bunun devamı ve kendimi ne kadar donatabilirsem artık oraya bakıyorum. Ve dediğim gibi bir tatlı bir ilişki olsun istiyorum hayatımda. Evlilik mi bilemem bu. Hani şu anda evlilik hayalinde değilim ama. ama bir ilişki hani kaçak köçek değil yani, anladın mı? Hani böyle ortaya çıkabileceğim, el ele tutuşup sahilde yürüyebileceğim bir ilişki özlemi içindeyim açıkçası. Bunu da yapabilirsem ne tatlı olur yani. Ama şunu da kabul etmem lazım. Bu hiç olmayabilir. Bu olmadığında, hayatımın eksik olmadığını da aslında bir noktada sindirmem lazım. Orayı hala çalışıyorum. Orayı hala sindirebilmiş değilim. Sanki hep bir eksiklik var. Ya tamam, bir ihtiyaç tabii ki aşk insanın hayatında. Ama bir senin hayatta mutlu olmanı engelleyecek bir eksiklik mi? Öyle olmamalı. Ben henüz o noktada mıyım? Yaklaştım ama henüz o noktada değilim yani, itiraf etmek gerekirse. Bunun özlemini duyuyorum yani. Duymadığımı söylesem yalan olur. Ben hani erkeksiz yaşanır. Hani feminizm bana biraz uzak o anlamda. Eşitliğe inanırım ama iki cins de olmalı yani. İki cins birlikte yaşamalı. Bu yüzden yaratılmışlar bir şekilde. O yüzden hani erkeksiz hayat falan. Eskiden daha öyleydim. Şimdi öyle değilim yani. Bunu çünkü gerçekten eksikliğini hissediyorum. Bakalım bundan sonra hayat ne getirecek bana bilmiyorum. Göreceğiz. Yaşarsak birlikte.